Ben Deniz.
Ben Olcay. Burası True Crime Meçhule Giden Gemi.
Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? Nasılsın Olcay?
Merhabalar, iyiyim Deniz. Sen nasılsın?
İyi, nasılsın? Nasıl gidiyor yeni yılın ilk günleri?
Ah, harika. Yeni yılın ilk gününde insanlara bela saçtım. Anlatmamı ister misin? Sen de bilmiyorsun bunu.
Aa, hemen lütfen.
Şimdi şöyle oldu. Heyecanla giriyorum. Bizim sitenin önünde böyle bebeklikten beri orada takılan 4-5 tane köpek var, tamam mı? Ama kocaman sokak köpekleri. İşte belli bir yerleri var. Onlar öyle takılıyorlar. İnsan işte orada yemek götürüyor falan filan. Oradalar yani. İşte ne bileyim, yabancıya havlıyorlar. Sonra tekrar takılıyorlar falan. Her neyse,
Bir
bizim
köpekten
site...
bekleyebileceğin her şey işte.
Evet ya. Bizim sitenin yöneticisi de bunlardan bir tanesini evlat edinmiş. Ama bu bayağı büyük bir köpek yani. Ve hani bir tehlikeli bir durumları yok orada. Kendi yerleri var. Dört kardeşi var yanlarında. Abi aldı geldi bunu, tamam mı? İçlerinden bir tanesini. Ya çocuk özgürken bir anda onu tasmaya bağlayıp 2+1 eve soktu böyle. Saçma sapan. Böyle daha önce de bizim sitede şey olmuştu. Bir akbaş getirmişti bir tane adam. Akbaş dediğimizin dişisi 40, erkeği 65 kilo falan abi. 2+1 eve sokamazsın abi akbaşı. Ve hayvan deliriyor böyle, tamam mı? Böyle ısırmaya falan çalışıyor sahibini. Haliyle çünkü enerji patlaması yaşıyor yani. Neyse, bu işte yönetici getirdi şeyi. Sonra onun kardeşi de onun peşinden geldi sitenin içerisine. Ve yeri yurdundan etti yani onları. Neyse sonra şey. Ya biz yine dolaşıyoruz etrafta. Ya başıboş bir köpek halinde takılıyor bu arkadaş da. Yani bana bir zararı yok ama. İşte sağdan soldan çıktığımda hop Pinata'nın önünü kesip hırlıyor falan şeye. Ve bayağı hani o hani dişlerini
Yatacağım.
göstererek hırlama vardır ya, böyle
Evet.
tehdit edercesine. Ben de dedim ki aha dedim, bu WhatsApp grubunda bir kavga
Senin
sebebi. İşte o parmaklar çalışsın. Neyse böyle diye yazdım. Ya bu zaten yerindeydi, ya yurdundaydı, bilmem neydi, rahatı yerindeydi, ya ne yapıyorsunuz siz falan diye. Abi bana şey falan dediler. Bu çocuk çok uysal bir çocuk. Kimseye saldırmaz. Bilmem ne bilmem ne, böyle bir sart surt yazdı. Oradan birkaç tane anne şey diye geldi. Bizim çocuklarımız var burada. Ne bilelim biz onun uysal olup olmadığını falan diye. Abi beklediğim şeyi aldım oradan yani. O böyle kargaşayı, ve bunu ayın birinde yaptım. Ya herkes yılbaşını kutlamış. Ve mutlu mesut bir önceki günden kalan işte iyi seneler mesajlarını falan üstüne çaktım bunu. Ve sonra böyle neyse, çocuğun karakter analizi bittiyse ben yani söylediklerimi yineleyeceğim falan diye son lafı çakıp çıktım.
ay
Sonra öyle
çok
bir yere geldi
iyi.
ki yönetici şeyi kapattı. Yönetici diyorum işte, yani grubun admini diyeyim. Mesaj atmayı falan kapattı şeye. Ve ben böyle o çok mutluyum şu anda.
Peki bir şey söyleyeceğim. Halihazırda dışarı yeri yurdu kardeşleri olan ve bakılan bir köpeği gerçekten neden eve hapsetmiş?
Bilmiyorum abi, hayvanın şu an ya bayağı bizimle birlikte takılıyor yani. Ben dışarıda onu seviyordum falan. İşte 4-5 tane etrafımız çeviriyorlardı. İşte oyun oynuyorlar falan. Böyle hani agresif tipler değiller hakikaten normalde, ama sonuçta başka bir köpeği gördüklerinde bayağı bir hırladı yani. Hani ben böyle geyiğini anlattım ama
Tabii
ya
tabii.
belki de bir şey yapacak, ne bileyim yani, bilmiyorum ki.
Bilemeyiz, evet.
Sonra da şey dedim işte, böyle sürekli mesajlar döner ki işte çocuk, o çocuk uysal, o çocuk çocuk çocuk çocuk falan diye dönünce en son ki mesajımda şey de demiş olabilirim. Yalnız sitenin aidatını o çocuk ödemiyor, ben ödüyorum.
Dedin mi? Dedin mi?
Dedim. Tabii ki dedim. Tüm pisliğimi yaptım yani. Ve çok mutluyum çünkü hepsinden tiksiniyorum. Evet. Yani bu.
O grubun zaten açık kalması, yani daha önce de bunu konuşmuştuk biz galiba senle. Bizimki kapalıydı, sizinki açıktı. İnsanlar yazabiliyordu ya. Yani sizde
Ha
de artık
evet.
halkın yazamaması beni bir tık güldürdü.
Sonra açmış ama. Sonra birkaç gün sonra açmış herhalde. Deli duruldu falan demiştir bana.
Acaba apartmanda seni gören insanlar deli kadın geliyor diyor mudur?
Olabilir ama neyse ki benden daha deliler var. Gerçekten deliler var yani. Böyle işte Crazy Catwoman'lar var ya, onlardan üçü falan bizim apartmanda yaşıyor. Yani bu arada ben Crazy Catwoman'larla o şey arasında şöyle bir hiçbir bilimsel altyapısı olmayan bir bağlantı kurdum. Ya
Neyle?
böyle hiçbir iş yapamayan erkek figürü var ya. Yani ama ya yani yumurta bile kıramayan, yani hiçbir
Evet,
şey
evet,
yapamayan.
evet.
Bu insanların anneleri genelde belli bir yaştan sonra Crazy Catwoman oluyor. Tespit edilsin. Bunlar tespit edilsin.
Güzel,
Çünkü
güzel.
aslında çocuğunu da kendine bağımlı halde yetiştiriyor. Çünkü o yaşama tek tutunma sebebi. Şimdi de kediler sanki onsuz yaşayamayacaklarmış gibi. Abi bu sitede o kedileri öyle bir hale getirdiler ki robot gibi kediler, zombi gibi yani. Hiçbir şey yapmıyor ya kendi doğasını sürdürebilmek adına. Git avlan lan, manyak mısın? Pençelerin var abi senin. Yatıyor, gebeş gebeş yatıyor orada. Yanından fare geçse korkar büyük ihtimalle.
Hayattaki amacını kaybetmiş kediler.
Evet, çünkü o kadın yüzünden, o kadın onları bağımlı hale getirdi. O kadın olmazsa hepsi ölür. Çok komik. Neyse
Peki,
bu sosyolojik
dur dur
çıkarımımda.
benim de bir eklemem olacak. Sana galiba bu mesajı yollamıştım ama dinleyiciler de duysun istiyorum. Bir önceki bölümde şey anlatmıştım, hatırlıyor musunuz? Bizim kapıya bir kedi dadandı işte 8. kattayız. Ben de insan olduğum için ona su verdim kabımda. Yani ne yapayım? Herkes bunu yapmaz mı? Neyse sonra apartman grubundan bir fotoğraf geldi. Benim güzel kabım orada duruyor. O bence pislik kedi orada duruyor. Bu mesajı okuyorum. Sonra söz veriyorum, konuya giriyoruz. Selamlar, iki nokta. Sayın sakinlerimiz, apartman içinde kedi beslemek de neyin nesidir? Eğer bakacaksınız lütfen evlerinizde besleyiniz. Apartmana yemek vererek beslenen kediler mekanı sahipleniyor ve her fırsatta içeri girerek daire sahiplerinin araçların üzerine çıkarak araçlara zarar vermekte. Ve konu aşırı derecede şikayete konu olmaktadır. Ayrıca çiş ve ifrazat sebebiyle kötü koku oluşmasına neden olacak. İşte kedinizi şurada besleyin, burada besleyin, bilmem ne falan. Haklı olduğu yanlar olabilir ama şöyle bir şey var. O kasede su vardı. Ben ona sadece su verdim. Ayrıca kasemi de alıp çöpe atmışlar.
Aa, kaseni sana sormadan nasıl çöpe atabilirler ya?
Ama onun benim kasem olduğu belli değil. Çünkü bak, biz 8. katta 2 daireyiz. Yandakilerin de galiba kedisi var. Üst katta da 2 daire var ve tam arada. Çünkü Birol da bana şey dedi,
Ha.
sence bizim olduğumuzu biliyorlar mı dedi. Bence bilmiyorlar dedim. Bence biliyorlar.
Bence de. Ya bilmiyor olabilirler
Yani
be.
tam
Yani
emin olmuyor olabilirler.
Aa, çok iyiymiş.
Ama bir şey
Ya
söyleyeceğim. Ben
güzel.
o kediyi apartmana alıştırmadım. Ben bir sabah bak o kediyi daha önce otoparkta görmüş olabilirim. Hiçbir şey yapmadım. Aa, kedi falan dedim kendi kendime. Neyse. Sonra bak bir kapımı açıyorum. Orada bir kedi var. Ne yaparsın? Tabii ki su koyarım ya.
Abi su koyarsın ona yani şey. Ayrıca zaten girmiş o kedi içeriye. Ne
Ben ne
yapayım, kucağıma dışarı mı çıkartayım? Canımdan mı olayım ha?
yapayım? Gelmez. Okuyacağım falan gelmez.
Deccal var onun içinde. Bari su içsin, rahatlasın.
Sonra bu arada onu almışlar oradan bir şekilde. Ya aslında aldıkları sesi de duydum. Apartman görevlisi spreyle bir şeyler yapıyordu falan. Ben de kapıda dinliyorum böyle. Ben de deli Catwoman olma yolunda olabilirim. Neyse ki çocuğum yok.
Ay neyse ki.
Sonra onu bahçede gördüm biliyor musun? Hiç içerideki artistliği yoktu. Bahçede dolanıyordu böyle.
Ne oldu? Artist deseydin.
Aa, ne oldu? Tıslıyordun içimi ürperten bir
Ha.
şekilde.
Kükremsi kükremsi
Kükremsi, kekremsi ya da ekremsi. Ay,
kükrüyordun.
hazır mıyız? Politik olarak
Hazırız.
demedim ya. Aklıma Ekrem ismi geldi sadece.
Hadi hadi. Bekleriz senden hadi.
Evet arkadaşlar, bu bölümü gerçekten yıllardır istiyordunuz siz. Hakikaten ilk podcast yapmaya başladığımızdan beri bizden istiyordunuz. Biz bunu bir şekilde yapmadık. Çok fazla küçük çocuk bölümü yaptığımız için bizim de psikoloji kaldırmıyor çünkü bir noktada. Ve yani detaylar bayağı iğrenç, çirkin. O yüzden hızlıca gireyim bakayım ne yapayım.
Hadi bakalım.
1996 yılındayız. 26 Aralık 1996'da. Sabaha karşı 5 sularında bir 911 araması yapılıyor. Telefonda son derece telaşlı bir kadın var ve kızının kaçırıldığını söylüyor. 6 yaşındaki John Bennett Ramsey kaçırılmış ve arkasında 3 sayfalık bir not bırakılmış. Polis, hepsini detaylandıracağım merak etmeyin. Küçük küçük anlatıyorum, her şeyi dolduracağız. Polis olay yerine intikal ediyor ve böylece günümüzde bile çözülmeyen, 27 yıldır çözülmeyen bu vakanın soruşturması başlıyor. Şimdi efendim, Ramsey ailesi kimler, kaç kişilik bir aile, neler yapar, neler ederler söyleyelim. 4 kişilik bir aile bu. Baba var, John, Patsy, anne, 9 yaşındaki Burke abi, bir de 6 yaşında John Bennett, bu olaya konu olan kızcağız. 1943 doğumlu John Bennett Ramsey. John Bennett, kadının adı John Bennett. Ya bunu nasıl ayrıştırabilirim? Adam. 43, 1943 doğumlu baba John var. Kendisi Amerikalı bir iş insanı. Michigan State Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği okumuş. Aynı üniversitede ayrıca işletme master yapmış. Kendi şirketi var. Çok başarılı bir şirket bu arada. Bayağı zengin bir aile. Bayağı iyi işler yolunda gidiyor. 1996'da olay olduğu yıl 1 milyar doların üzerinde hasılat etmiş. Ve bu hasılat elde etmiş. Ve kendisi Boulder Ticaret Odası tarafından yılın girişimcisi seçilmiş. Hatta öyle bir hale gelmiş ki işler o kadar büyümüş ki şirket 1997 yılında General Electric'e satılmış. Özel hayatına bakalım baba John'un. 1966'da Lucinda Pesch ile evlenmiş. 3 çocukları olmuş. 78 yılında, evliliklerin 12. yılında boşanmışlar. Ve 1980 yılında kendisi Patricia Patsy Poe ile evleniyor. İkinci eşi. Ve bu evlilikten bildiğimiz gibi iki çocuğu var. 87 doğumlu Burke ve 90 doğumlu John Bennett. İki çocuk da bu anneden doğma. Bunun dışında çocukları varmış. Hatta çocuklarından biri vefat etmiş. Neyse, şu an bunu vermeye gerek yok. Babadan bahsettik. Baba çok zengin, şirketi harika bir noktaya getirmiş. İşte herkesin hayal ediyor, büyük satış yapmış falan filan. Anne ne yapıyor, Patsy? Anne 1956 Batı Virginia doğumlu. Batı Virginia Üniversitesi'nde gazetecilik okumuş. 77 yılında Batı Virginia güzeli seçilmiş. Demin söylediğim gibi 1980'de John ile evlenmiş. 1991 yılına kadar Atlanta'da yaşıyorlar. Daha sonra olayın gerçekleştiği Boulder, Colorado'daki evlerine taşınıyorlar. Kızı John Bennett'i sürekli güzellik yarışmalarına soktuğunu biliyoruz. Bunu zaten birazdan detaylandıracağız. Olcay da detaylandıracak bunu. Kendisi de zaten Batı Virginia güzeliymiş ya, kızını da o yolda yanındaymış. Neyse, bu konuyu kenara koyuyorum. Annemiz var, babamız var, abimiz var, çocuk kayıp. Ve olayın bir timeline'ına bakalım, neler olmuş o gün, kayıp olunduğu gün. Şimdi 25 Aralık 1996'da bildiğiniz gibi Noel, Ramsey'ler bir aile dostlarının evindeki Noel partisine katılıyorlar. Bu Noel'de John Bennett için, küçük kız için bir bisiklet alıyorlar ve aile dostları Flat White, evet Flat White şakasını yapacağız, işte karamel ister misin bilmem ne, bu iğrenç şakaları yapacağız çünkü çocuk bölümü ve biz çok rahatsız oluyoruz böyle şeylerde. Neyse, Flat White'ın evine gidiyorlar. Evdeki Noel partisine katıldıktan sonra kendi evlerine dönüyorlar ve küçük kız John Bennett de uyku saati geldiği için artık yatıyor. 26 Aralık sabah 5.30'da, çok erken bir saatte anne uyanıyor Patsy ve kahve yapmak için mutfağa giderken merdivenlerde kızının kaçırıldığını söyleyen 2,5 sayfalık el yazısıyla yazılmış bir not buluyor ve kızına tekrar kavuşmak için 118 bin dolar istiyorlarmış. Böyle bir fidye notu var. Bu arada ev birkaç katlı. Notun ve evin detaylarından daha sonra bahsedeceğiz. Bu notu bulduktan sonra anne çılgına dönüyor ve aile dostları, bir önceki günkü Fleet ve Priscilla White'la beraber çocuğu arıyorlar. Sonra tabii ki polisi arıyorlar saat 5.52'de. Kaçırılma olayını ve fidye notundaki talepleri anlatıyorlar. Polis hemen 7 dakika sonra 5.59 gibi eve geliyor. Saat 6 ile 8 arasında 4 tane polis memuru daha geliyor. Bunun dışında Ramsey'lerin aile dostları, demin söylediğim Fleet ve Priscilla White dışında insanlar da, avukatlar da ve adli tıp uzmanları da geliyor. Bu tahmin edersiniz ki kötü şeylere yol açıyor. Çünkü olay mahalline bu kadar insan sokamazsın. 8'e 10 geçe davaya bakan ilk dedektif polisler gelmişti. Dedektifimiz de geliyor. Linda Arndt olay yerine geliyor. Soruşturma resmi olarak başlıyor. Ama demin dediğim gibi maalesef suç mahalli korunamamış. Yani her yerden biri çıkıyor. Her şeye dokunuyorlar falan filan. Bu özellikle bu arada eski olaylarda da çok gördüğümüz bir şey. Herhalde artık insanlar biraz daha anlıyorlar. Böyle suç mahalli olunca geri çekiliyorlar. Eskiden böyle bir şey yokmuş. Neyse kızımız hala kayıp. Saat 10.30'da John Ramsey baba bir saat ortadan kayboluyor. Soruşturma başladıktan 2 saat sonra falan. Gelen postaları almak için evden ayrılmış. Hadi bakalım kenarda dursun bu. Saat 13'te dedektif Arndt, Linda Arndt olaya bakan ilk dedektif yeniden ortaya çıkan babaya polisin evde arama yapacağını söylüyor. Ve John'a arkadaşı Fleetwood da katılıyor. Hep beraber polise yardımcı oluyorlar. Maalesef saat 13.05'te John ve Fleet, John Bennett'i, kızını kendi evlerindeki bodrum katında boş bir odada buluyorlar. Beyaz bir battaniyeye sarılı ve ne yazık ki ölmüş halde. Kafatası kırılmış, bir iple boğulmuş. Ağzı ve boynu koli bandıyla bağlanmış. John bedeni üst kattaki oturma odasına taşıyor ve kanıtların daha da bozulmasına yol açıyor. Yani bodrumdan kızının bedenini alıyor, yukarıki oturma odasına, herkesin ortasına bırakıyor bedeni. Saat 13.30'da 2 tane polis daha geliyor. Ron Walker ve Larry Mason geliyor ve John Bennett'in ölümüyle ilgili daha fazla ipucu bulmak için bodrum katını ve şarap mahzenini arıyorlar. Artık sonunda evin güvenliğini sağlamak için daha fazla kişinin olay mahalline gelmesini önlüyorlar. Ama olay saat 5 gibi, yani sabah 5'te ilk polis aranıyor, 5.30 gibi. Saat 13.30, bu kadar saatte zaten olan oldu artık. Neyse saat 13.40'da John Ramsey pilotunu arar. Var mı pilotunuz? Bu adam zengin olduğu için pilotu da var. Ve iddialara göre ondan Atlanta'ya gidecek bir uçak hazırlamasını istiyor. Ama bu sırada emniyet güçleri de diyor ki siz bir şehirden ayrılmayın, burada kalın diyor. Nitekim memurun uyarısını dikkate alan aile geceyi Fernley'lerin evinde geçirme planını yaparak evden ayrılıyorlar. Bu benim işte Flatwork diye dalga geçtiğim ailenin evine gidiyorlar. Saat 14.30'da polis John Bennett'in erkek kardeşi Burke ile bir görüşme yapıyor ve o sırada 9 yaşında olan çocuğun önceki gece yaşananlar sırasında uyuduğu ortaya çıkıyor. Evet, timeline'ı çok kısa bir anlattım. Bu noktaya kadar ne düşünüyorsun Olcay? Ne söylemek istersin?
Ya şimdilik çok karışık bir olay. Sadece en kötü tarafı hakikaten olay yerinin çok fazla müdahaleye maruz kalmış olması. Yani bu en tehlikeli şeylerden biri tabii ki. Şey, herhangi bir iz kalmıyor ortada. Yani bakalım neler olacak daha sonrasında.
Bir iki yorum eklemek istiyorum ben devam etmeden önce. Ya belki tamam, yani suçlamak için söylemiyorum ama anne uyanıyor sabah 5.30'da, işte kahvesini yapıyor ya. Uyanınca direkt kahve yapmaya gider misin, çocuğuna bakar mısın? Ne yapıyor,
Ben
uyandı mı?
çocuğuma bakarım.
Değil
Ya
mi?
ben çocuk ya bir de hele zaten oradan geçerek gideceksin. İşte en üst katta şeyler var. Hani yine onu konuşuruz da en üst katta anne ve babanın odası var. Orta kat çocukların en alt katta da işte salon ve mutfak var. Yani bir git bir bak ya çocukların odasına şöyle bir ne bileyim ben bakarım yani bilmiyorum. Ben her gece yatmadan önce de gider bakarım. Her sabah sabah kalktığımda ilk oraya bakarım. Bir de şey de garip orada bir şey neyse onlara daha detaylı şey
Evet,
yaparız
daha
ileride.
sonra şey yaparız. Bir de tek bir şey daha söylemek istiyorum. Sabah 5-5.30 gibi fidye notunu buluyorsun. Sonra saat 13'e kadar en alt kata bakmamak, işte kendi
Yani değil
bodrumundaki
mi?
odaya
Evet.
bakmamak, ilginç değil mi?
Çok enteresan o da. Yani illa ki ben altını üstüne getiririm evin ya. Yani bir ihtimal hani fidye notu yazıldı kanun mu abi bu? Yani belki hani bir yerlerdedir diye şey yaparsın yani.
Yani fidye
Bilmiyorum
notu
ya.
var. Okey, bakmayalım. Yani
Evet.
enteresan.
Ya da
Neyse çok.
mesela niye şey 911'i aramadan önce arkadaşlarını çağırıyorsun? Yani çok ilginç. Niye arkadaş çağırıyorsun bir de yani? Bilmiyorum. Neyse bir
Neyse
devam
bunların
edelim bakalım.
hepsini tartışacağız. Çok da dağıtmak istemiyorum. John Ramsey daha sonra baba olan 2000 yılında ABC News'ta verdiği bir röportajda şunu söylüyor. Kızını alt katta bodrum katındaki kimsenin girmediği odada bulmasıyla ilgili. Ne bulduğumu hemen anladım. Kızımı buldum. Beyaz bir battaniyenin üzerinde yatıyordu. Battaniye etrafına sarılmıştı. Elleri başının üstünde bağlıydı. Ağzında bant vardı. Hemen üzerine diz çöktüm, yanağına dokundum ve ağzındaki bandı çıkardım. Kolların etrafındaki ipi çözmeye çalıştım ama düğümü çözemedim. 31 Aralık 1996'da John Bennett, Ramsey'lerin memleketi Georgia'da toprağa verildi. 1992'de ölen kız kardeşi, bir araba kazasında ölen üvey kız kardeşi, demin bahsettiğim Elizabeth'in yanına gömüldüm. 1 Ocak'ta Ramsey ailesi kamuoyuna yapacakları ilk açıklama için kamera karşısına geçtiler ve Patsy Ramsey anne şunu söyledi. Boulder'daki ebeveynler çok dikkatli olun, dışarıda dolaşan bir katil var. Bu olaydan 2 ay sonra, 3 ay sonra 13 Mart bin, pardon. Bir süre çok bir şey olmuyor aslında. Yani ortada bir fidye notu var ama kayıp bir çocuk yok, bir beden var. O zaman fidye notu neden var? Neyse, aradan epey bir zaman geçiyor. 1997 yılına geçiyorum buradan. 13 Mart 1997'de emekli Colorado Springs polis dedektifi Louis Smith'in dava üzerinde çalışan ekibe katılacağı açıklanıyor. Ve Smith Mart 1997'den Eylül 98'e kadar bu davada çalıştı. Ve kendisinin teorisi, düşüncesi şu: davetsiz bir misafir içeri girip çocuğu öldürmüş olabilir diyor. Ve bu ortadaki şeyleri de, kanıtlar da haberleşiyor artık. Yani artık konuşacak bir şey var elimizde. Nelermiş bunlar? Hemen söylüyorum size. Bodrum'daki pencerelerden ortadaki kırık ve açık, altında bir valiz duruyor. Dedektif duvarda da silik izler bulunduğunu ve bu izlerin bir ayak izi olabileceğini söylüyor. Yani katil dışarıdan camı kırıp açarak içeri girmiş. Daha sonra valiz yardımıyla kendisini yukarı çekip buradan çıkıp gitmiş olabilir. Ayrıca pencerenin altındaki zeminde katille birlikte içeri girdiği düşünülen yapraklar var. Bunun dışında Ramsey'lerin evinin dışında bulunan metal bir beyzbol sopasındaki lifler, John Bennett'in cesedinin bulunduğu deponun yakınında Bodrum'da bulunan bir halıyla eşleşiyor. John Bennett'in tırnaklarından ve iç çamaşırından elde edilen DNA kanıtları saldırganın bir erkek olduğunu söylüyor. Kızın yüzünde ve sırtında bazı izler var. Dedektife göre bu izler şok tabancasıyla yapılmış olabilir. Ve adli tabip Smith'in söylediklerine göre, yani yaralarının fotoğraflarını inceledikten sonra, kendisi de şunu söylüyor: kızı etkisiz hale getirmek için şok tabancası kullanılmış olabilir. Yani hem dedektif hem adli tabip bu şok tabancası konusunda hemfikir gözüküyor. Bir süre daha sonra 18 Nisan 97'de dönemin bölge savcısı anneyi ve babayı soruşturmanın odak noktası olarak belirliyor. Çünkü yani dışarıdan biri olarak düşünülüyordu ilk başta, evet, ama hiçbir şey çıkmadı yani. Ve de her zaman ilk aileyi suçlarız ya, ilk aile düşünülür ya. Neyse, bu aile de çapraz sorguya alınmıyor ve bu da birazcık enteresan. Polisle hiçbir zaman bu çift, anne baba asla polisle işbirliği içine girmiyor. Ve 1997'nin Haziran ayında Ramsey ailesi buradan ayrılıp Atlanta'daki Banyo'daki eve taşınıyorlar. Burayı terk ediyorlar. Bu arada açıklanan otopsi raporunun bazı bölümlerine göre şöyle bir şey var. John Bennett'in kafatası başına aldığı şiddetli bir darbe sonucu kırılmış ve boğulmadan önce cinsel saldırıya uğramış olabilir. Yani hem kafatasında bir darbe var, hem boğulmuş, hem de cinsel saldırıya uğramış. Otopsiye göre boynunda ve sağ bileğinde birer bağ vardı ve cinsel bölgesinde az miktarda kurumuş kan, morarma ve sıyrıklar bulunuyor. Başının sağ tarafında 8,5 inçlik bir kırık var. Ayrıca omuzlarında, bacaklarında ve ayaklarında çürükler ve sıyrıklar söz konusu. Otopsinin bu arada bir kısmı yayınlanıyor. Devamı biraz daha zaman geçtikten sonra yayınlanıyor. 13 Ağustos 1997'de yayınlanıyor. Başının sağ tarafında bir kırık var. Ayrıca omuzlarında, bacaklarında ve ayaklarında çürükler ve sıyrıklar var. Otopsinin bir kısmı yayınlanıyor. Daha sonrası bir ay sonra yayınlanıyor. Muhtemelen geri kalan detaylar daha sonra ortaya çıkıyor. Ve yetkililer genç kızın Bodrum'un oturma odasının zemininde kollarını uzatmış ve başını yana çevrilmiş halde bulunduğunu söylüyorlar. Vücudu bir battaniye ve sweatshirtle örtülüymüş. Otopsi raporuna göre boynuna beyaz sentetik bir ip sarılmış. Bu ip daha sonra Patsy'nin, annenin boya fırçalarından birinin sapıyla bağlanmış ve üstüne düğümler atılmış. Başka bir ip de sağ bileğinin etrafına gömleğinin kolunun üzerine gevşek bir şekilde bağlanmış. Bu arada bu otopsi raporu falan neden geç açıklanıyor derseniz hem şey zamandan dolayı 95, 96, 97 yılından bahsediyoruz. Bir yandan da kızın bedenini yani ölü bedenini alıp işte ortaya koyuyorlar bilmem ne falan ya. Yani kızın ilk nasıl bulunduğunu öğrenmek için bile bayağı bir çaba sarf etmek gerekiyor açıkçası. Yani o babanın çocuğun bedenini alıp o salonun ortasına koyması gerçekten işleri hiç kolaylaştırmıyor arkadaşlar. Neyse 7 Ağustos 98'de cinayet soruşturmasındaki görevlilerden biri artık bu rezalet diyor bu. Yani biz neden hala kimseyi tutuklayamıyoruz? Neden hiçbir şey olmuyor diyor ve bu rezaleti protesto etmek için istifa ediyor. Bu kişi dedektif Steve Thomas. Kendisi bu departmandan, polis departmanına istifasını sunuyor ve bölge savcılığı prosedürünü siyasete kurban etmekle suçluyor. Thomas mektubunda bölge savcılığını müfettişler tarafından toplanan kanıtları görmezden gelmek, polisin ebeveynlerinin telefon ve kredi kartı kayıtlarını mahkemeye sunma çabalarını engellemek ve davanın ayrıntılarını Ramsey'in avukatlarıyla uygunsuz bir şekilde paylaşmakla suçluyor. Wow, çok çok enteresan. Burada gerçekten sonunda yani kendi teorilerimizle bunu destekleyerek konuşunca daha anlaşılır olacak ama burada bayağı ilginç şeyler dönüyor arkadaşlar. Ve 16 Eylül 98'de sonunda dava başlıyor. Boulder County büyük jüri üyeleri kızın öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya başlıyorlar. Soruşturmanın başlamasından bir ay sonra el yazısı, bu mektuptaki el yazısı, olay yerindeki DNA ve olay mahallinde bulunan saç liflerini de analiz etmek üzere adli kanıtlar hakkında bilgi ediniliyor. Ve jüri üyeleri Ekim ayının sonunda evi de gezmeye gidiyorlar ve artık büyük jüri çalışmasını tamamlıyor ve suç duyurusunda bulunmasını gerektirecek yeterli kanıta sahip olmadıkları ortaya çıkıyor. Çok çok acayip, sinirim bozuluyor. Neyse, Olcay'a devretmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. 1 Mart 2000'de bir kitap çıkıyor. John Bennett'in cinayetinin anlatılmamış hikayesi. Ramsey'lerin kızlarının ölümüyle ilgili açıklamaları Masumiyetin Ölümü başlıklı bir kitapta anlatılıyor. Evet, karışıksa artık biraz toparlayalım mı? Olcay toparla beni please.
Tabii ki. John Bennett'in otopsi raporunda bir şey daha vardı bu arada. Henüz sindirilmemiş ananaslar bulunuyor John Bennett'in midesinde. Evde masanın üstünde içinde ananas olan bir kase ve yanında da bir bardak durduğunu hatırlatalım. Bunlardaki parmak izleri de büyük çocuk yani oğlan abi Burke'e ve Patsy'ye ait. Şimdi zengin bir muhitte yaşıyor bu aile. Haliyle yani çok para kazanıyorlar çünkü epey zengin bir iş adamı John Ramsey. 3 katlı büyük bir evleri var. Az önce söylediğimiz gibi en üst katta Patsy ve John kalıyor. Orta kat çocukların odalarının olduğu kat. Girişte de salon, mutfak ve diğer odalar bulunuyor. Onun altında da mahzen, kiler ve tren odası denen bir oda var. Tren odası da önemli, detaylandıracağız. Arkadaşların evinde yaptıkları kutlamanın ardından dönüyorlar. Ve söylediklerine göre akşam 10'da yatağa giriyorlar. Erken yatıyorlar çünkü ertesi gün John Ramsey'in bir uçuşu var. Bir yere gitmesi gerekiyor. Michigan'a gidecek. Saat 12 gibi komşulardan biri bir çığlık duyduğunu söylüyor. Başka bir komşu da evde tuhaf ışıklar gördüğünü iddia ediyor. Fakat kimse polisi aramamış. Şimdi bu çok geçerli bir iddia mı? Değil. Çünkü böyle olayların ardından genelde herkes bir şey duyduğunu ve hepsinin de o olayla bağlantılı olduğunu iddia edesi tutar. Noel akşamı, Noel gecesi olduğunu da hatırlatalım. Yani sonuçta insanların kutlama yaptıkları ve ertesi günü o şekilde girilen bir gün. John ve Patsy dediğim gibi John'un 7'deki sabah 7'deki uçağına yetişmesi için kalkıyorlar. Kendisi Michigan'a gidecek ve sonrasında da olaylar gelişiyor. Patsy Deniz'in de anlattığı gibi kahve yapmak üzere odasından aşağıya doğru iniyor ve tam da salonu pardon, ikinci katı giriş katına bağlayan merdivenlerin altında yan yana duracak şekilde dizilmiş 2,5 sayfa uzunluğunda tamamı el yazısıyla yazılmış bir fidye notu buluyor. Evdeki kalemlerden biri kullanılarak yazılmış. Yine aynı şekilde kağıt da evdeki kağıtlardan biri. Çok uzun bir metin. Daha sonra John Benet cinayetini odağına alan 2 bölümlük bir belgesel çekiliyor ve burada uzman kişiler bir araya gelip bu ya birçok şeyi inceledikleri gibi bu notu da inceliyorlar ve hatta şey yapıyorlar. İnsan oturup 6-7 kişi notu yeniden yazmayı deniyorlar ve hatta yani kafasından düşünerek değil bayağı kopya çekerek yazdıklarında bu sadece böyle yapsalar bile 20 dakikadan uzun sürdüğünü söylüyorlar. Cinayet işleyip böyle uzun bir metin yazacak kadar evde oyalanmak çok mantıklı değil. Ayrıca ilk sayfadan sonra yazının karakteri oturuyor. Yani şöyle ilk sayfada aslında hani değiştirmeye çalışıyor büyük ihtimalle yazan kendi el yazısını. Fakat daha sonra ister istemez el yazınız bir süre sonra oturur ne kadar siz uğraşsanız da. Ve el yazısı uzmanlarına göre yazıda Patsy'nin el yazısına benzeyen detaylar mevcut. Bunun dışında istenen fidye bir soru işareti yaratıyor. 118 bin dolar. Bu Ramsey'ler için öyle çok da aman aman büyük bir para değil. Çünkü çok para kazanan bir aile. Neden daha fazla para istenmiyor diye bir soru geliyor akla. Ve bu miktar aynı zamanda şöyle tam da John Ramsey'nin Noel primi kadar bir bedel. Şimdi acaba o zaman insan yani John'un iş yerinden bir düşmanı mı vardı? Acaba o mu bir şey yaptı gibi bir soru yani beraka kapılıyor. Ya da öyleymiş gibi mi gösterilmeye çalışılıyor? Ayrıca bunun dışında fidye istendi, kızı öldürüldü. Bir de şöyle bir şey işte belirli bir saat aralığında arayacaklarını söylüyorlar. O zamanda da herhangi bir şey olmuyor. Bunu yapanların kendilerini küçük bir grup olarak tanıtıyorlar bu arada metinde. Polise gidilmesi halinde kızın kafasının kesilerek öldürüleceği de yazıyor. Yani bu hem uzmanlara göre hem de yani bize göre de bu çok enteresan. Çünkü eğer ses getirecek bir şey yaparsanız ya da işte ne bileyim 2,5 sayfa bir şey yazıyorsanız ya bir terör örgütü olmalısınız ya da bunu ya bu şekilde terör örgütleri de yaptıkları şeyi üstlenirler. Kendilerini küçük örgüt diye anlatmazlar. Büyük, kocaman ve tehlikeli bir yapı olarak nitelerler. Neden küçük diye küçük örgüt diyorlar ya da işte mesela girişte şey yazıyor onu da söylüyor uzmanlar işte listen carefully işte dikkatli dinle beni diyor yani niye hani otomatik olarak bu nedir diyor mesela uzmanlar bir annenin söylediği cümle olabilir işte beni iyi dinle beni dikkatli dinle çünkü yazdığım bir şeyde böyle demezsin diyorlar bu da enteresan bir detay ve en sonunda şöyle bir şey çıkarıyor belgeselde insanlar işte 3-4 cümleyle özetlenebilecek bir şey anlatıyor aslında fidye notu diyorlar. Neden 2,5 sayfa kadar uzattılar? Ya insanları etkilemek ya da işte onların görüşünü bulandırmak için mi yapmış olabilirler diye sorularını ortaya bırakıyorlar. Ailenin verdikleri röportajlara daha sonra bakarsak işte birçok yere röportaj veriyorlar işte olaydan sonra vesaire. Çok çalışılmış konuşmalar gibi duruyor yaptıkları konuşmalar. Zaten John Ramsey son derece hakim, soğukkanlı. Patsy biraz daha hüzünlü işte yer yer ağlıyor gözleri doluyor falan ama böyle bir yerde mesela sanki gerçekten söylemek istediği şeyi söyleyemiyormuş da kendisini engelliyormuş gibi bir hali var. Yani sürekli şey söylüyor işte dışarıda birileri var seni bulacağız ya hep böyle okları evin dışına itmeye çalışıyorlarmış gibi bir durum söz konusu. Ayrıca John Bennett'in güzellik yarışmalarına katıldığında tekrardan hatırlatalım. Burası önemli. Çünkü çoğu fotoğraf ve videosunda suratında inanılmaz bir makyaj var çocuğun. Kesinlikle 6 yaşında bir çocuk gibi davranmıyor. Ya davranmıyor değil, gözükmüyor. Aslında davranıyor da gözükmüyor. Kıyafetleri, yetişkin kıyafetleri. Annesiyle verdiği pozlar var, fotoğraflar var. Ya yani çok biblo gibi bir şey çocuk tabii yani. Hatta aile dostlarından birinin söylediğine göre annesi John Bennett'in saç rengini açmak için sprey gibi bir şey de kullanıyor olmalıydı. Çünkü çocuğun saç rengi giderek açılıyormuş ve hiç de doğal durmuyordu diye anlatıyor. Patsy de geçmişte işte Batı Virginia Güzel Kraliçesi seçilmişti ve sanki çocuğuyla bu şöhreti devam ettirmeye çalışıyormuş gibi duruyor. Fakat John Bennett'e şöyle bir sorun var. John Bennett her gece yatağını ıslatıyor. Şimdi bu 6 yaşına gelmiş çocuklarda sık rastlanan bir durum değil. Burada bir sorun olduğu görülüyor. Kim, hangi tür çocuklar bu kadar sık yatağını ıslatır? İşte kaygı içinde olan çocuklar. Yani hayatında onun canını sıkan, kötü giden bir şeylerin olduğu, istismara uğrayan çocuklar genelde bu tip yaygın tepkiler verirler. Acaba evin içinde dışarıdan görülmeyen, o işte süslü büyülü dünyanın arkasında dönen bir şey mi vardı? Acaba gerçekten belki de ne bileyim aile içinde istismara mı uğruyordu John Wayne'e? Şimdi buradan Patsy'ye varan oklara insan şey diyor, yani tamam, yani yine onu teorilerde inceleriz ama yani John Wayne Patsy'nin şey diye göz bebeği konumunda bu arada, yani çünkü onunla birlikte tekrar o özlediği modellik dünyasına diyeyim, yani güzellik kraliçesinin olduğu her şeyi masallarda yaşandı, çünkü John Wayne'i öyle giydiriyor, yani böyle hep böyle sanki bir masal diyarındaymış gibi değişik değişik kıyafetler giydiriyor. Onu kendi isteğiyle, kendi rızasıyla bu dünyayı kapatmasına sebep olacak bir şey yapmazmış gibi geliyor. Şimdi yine tartışılan başka bir konu, kızın vücudundaki şok tabancasından olduğu iddia edilen izler. Yine ilgili belgesellerden birinde şok tabanca etkisi canlandırılıyor ve gönüllü bir yetişkin üzerinde bir deneme yapılıyor. Baya hani adama o şey şok tabancasıyla vuruyorlar. Ama tabanca böyle bir iz bırakmıyor. Yani John Wayne'deki izi bırakmıyor. Kızdakiler 5 santim aralıkta iki nokta gibi daha çok. Ama tabancanın bıraktığı izler daha yayılmış kızarıklıklar. Ama evde bu noktaları çıkarabilecek bir şey var. O da şimdi az önce söylediğimiz o tren odasındaki oyuncak treni rayları. Bu trenler bizim öyle hani bildiğimiz sıradan plastik oyuncaklar değil. Bu arada bayağı kallavi, güzel, böyle şey sert malzemeden, materyalden yapılmış keskin ve kuvvetli oyuncaklar. Tam olarak aslında bir tane rayın, tabii kompakt çıkabiliyor. Bir tane rayın iki tane demirinin geldiği yerler o iki nokta. Bilemiyoruz. Bir diğer soru işaretine geçelim biz buradan. Sözde dışarıdan gelen kişinin eve giriş yolu yeni bir soru işareti ortaya çıkarıyor. İddialara göre dışarıdan camı kırıp pencereyi açarak içeri girdiği söyleniyor. Ama olay günü polis kamerasına yansıyan görüntülerde pencere pervazının sol alt köşesinde uzun zamandır duran örümcek ağları var. Şimdi yine aynı belgesel ekibi canlandırma yapıyor. Dışarıdan içeriye girerken hiçbir şekilde bu ağları yok etmeden içeri hamle yapılamayacağı iddia ediliyor. Hakikaten küçük bir yer var. Böyle insanın ayakta durabileceği, oradan aşağıya doğru işte pencereden girip odaya giriyorsun. Fakat o pencere pervazına oturman gerekiyor oradan içeri girip kendini aşağıya bırakabilmen için. Ve onu yaparken oradaki yani bir örümcek ağı, hiçbir şey kalmaz yani. Orası tamamen böyle üstüne giydiğim pantolon vesaire şey yapar. Bir de şu ananas meselesi var. Ailenin anlattığına göre işte arkadaşların evinde Noel yemeği yemişler. Sonrasında da eve dönülmüş. Ardından da hemen yatağa girilmiş. Ancak masada içinde ananaslar duran bir kase bulunuyor. Bir de yine yakınlarda bir el feneri dikkatleri çekiyor. El feneri epey büyük ve ağır. Ve baş kısmı tam da John Bennett'in kafasındaki kırık ve oyuğa oturacak büyüklükte. Ancak ortada hiç kan olmayışı soru işareti doğuruyor. Eski bir adli tıp uzmanının anlattığına göre başa alınan darbe sonucunda deride kan akışına sebep olacak bir tahrifat olmasa da kafatasında bu şekilde kırıklar gerçekleşebilirmiş. Olası senaryolar şu ihtimalleri doğuruyor bu durumda. John Wayne gece yarısı yatağını satarak uyandı. Artık buna tahammül edemeyen Patsy öfke nöbetine girdi. Öfkeyle kızın üstüne yürüdü, onu sarsıp tartaklamaya başladı ve sonunda yaşanan kaza sonucunda John Wayne hayatını kaybetti. Aile bir kılıf uydurmak için söz konusu notu yazdı. 911 araması yapıldı ve ardından olay yeri bu şekilde kurgulandı. Ne hikmetse tüm bunlar olurken Burke hiç uyanmadı. Çünkü Burke ile sosyal güvenlik memurlarının farklı yaşlarda yaptıkları görüşmelerde kendisi kesinlikle derin bir uykuda olduğunu ve konuyu bilmediğini söyledi. Üstelik pek de kardeşini umursuyor gibi görünmüyordu ve gayet keyifli hareketler sergiliyordu. Ne diyorsun bununla ilgili? Var mı bir düşüncen? Yani John Ben'e altını ıslattı ve böyle bir şey oldu.
Şöyle bir şey düşündüm. Elimizdeki kanıtlara göre, ya buradaki kanıtlara da çok güvenemiyorum ama araştırmalarımıza göre okey, altını ıslatıyor falan ama o akşam, yani çocuk eğer o akşam kendi yatağında yattıysa, o yatakta bir idrar falan yokmuş. Ama acaba bu kıza bir şekilde bir şeyden dolayı ceza verip kızı Bodrum'da mı yatırdılar acaba? Bodrum'daki odada mı yatırdılar? Ama öyleyse de aile %100 suçlu, çünkü Bodrum'daki odaya saat 1'e kadar bakılmıyor yani. Bence bu kız
Evet.
altına yaptıktan sonra çocuğu cezalandırmak için bence onu bir şey yapıyorlardı.
Vallahi bilemiyorum. Yakın zamanda söz konusu 911 araması yeniden inceleniyor bu arada. İlk başta sadece işte Patsy'nin o telaşlı konuşması var. 911 memurunun konuşması var. Fakat daha şey de, yani orada bir işte Patsy Patsy diye sesleniyor ve arkada bir takım bulanık sesler duyuluyor ama ne dedik ne denildi ya da bir insana mı ait vesaire anlaşılmıyordu. Tekrardan dinleniyor bunlar ve işte analizler yapılıyor vesaire. Burke'e ait olduğu tahmin edilen bir ses ne buldunuz diye soruyor bu 911 konuşmasındaki duyulmayan yerde. John olduğu düşünülen kişi de sana söylemedik diyor. Dolayısıyla Burke uykuda falan değil. Bir de tabii şey Patsy'nin işte Jesus Jesus diye sağda solda dolaştığının sesi geliyor. Ayrıca bir de şöyle bir detay var bildiğimiz. Burke'ün daha önce kız kardeşine golf sopasıyla vurduğu bilgisi de sonradan öğrenilen detaylar arasında. Yeni olası senaryomuz şu. Acaba Burke annesinin kendisi için hazırladığı ananasları yerken John Ben'e gelip kaseden bir parça ananası kapmış. Ve bu da abisini kızdırmış olabilir mi? Çünkü şöyle Burke doğduğunda yani evin biriciği Burke yani işte çok mutlular, üç kişilik bir aileler vesaire. Fakat John Ben'e gelince gerçekten Patsy'nin tüm dünyası değişiyor. Yani onu bir biblo bebek gibi giydiriyor, süslüyor, işte yarışmalara sokuyor. Ya bayağı Barbie'si oluyor yani aslında. Çocukların oynadığı bir Barbie gibi kendi çocuğuyla oynuyor ve tamamen ona dönüyor bütün ilgisi. Yani o papucu dama atılıyor yani Burke'ün. Bu
3
durumda da
yaş
şey.
var değil mi aralarında? Az da bir yaş var.
Evet, az da bir yaş var. Yani aslında bayağı o bebişken John Ben'e doğmuş ve sonra ikinci plana atılmış. Ve şöyle bir şey olmuş olabilir mi diyorlar. Bu hani öfkeleniyor Burke. Belki hani çok öfkeli bir çocuk. İşte ne bileyim sağa sola yumruklar savuran bir çocuk yani. Burke o yakındaki el fenerini kapıyor. Hızla kardeşinin kafasına indirmiş. Olabilir mi diye soruyorlar. Peki bir çocuk acaba böylesine büyük bir darbe yaratabilir mi? Yani sonuçta küçük bir el, küçük bir insan. Bunu yaratıp yaratamayacağı da deneniyor. Ve Burke ile benzer yaş ve ebatlarda bir çocuğa maket üzerinde benzer bir deney yaptırılıyor. Ve sonuç John Bennett'in kafasındaki kırıkla aynı ölçülerde bir kırık oluyor. Yani şimdi bu da düşünüldüğünde bu da olası bir şey gibi gözüküyor. Çünkü ananas sindirilmemiş bir ananas var midede? Başka bir şey yok bu arada. Çünkü belli yani yemek yenmiş ve üstünden belli bir süre geçmiş. Sadece ananas var yakın zamanda yenmiş. Hemen bunun üstüne olmuş olabilir böyle bir olay. Ben Patsy'nin kıza doğrudan bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çünkü Patsy'nin hayattaki çıkış yolu John Ben'e. Yani yapamadığı şeyleri onun üzerinde yapıyor. O onun oyuncağı. Niye oyuncağını kırsın ki?
Evet. Bir de Patsy sanırım o sıralar kanseri yeni atlatmış. Bir şey böyle onunla alakalı da bir kutlamaları falan varmış. Yani dolayısıyla kızına böyle, ya anne yapmadı bence. Bence anne değil
Bence de.
orada olay.
Bence de. Şimdi bir de söz konusu fidye notuna tekrardan gelelim. Fidye notunda bayağı Speed, Ransom, Dirty Harry gibi filmlerden cümleler olduğu ortaya çıkıyor. Yani yine aynı şeyi söylüyorlar. Niye notu yazsın ki orada? Kendisi getirir yani. Onu da yazamayacak mı? Yani başka bir yerde yazıp getirmez mi?
Bir
Niye
de
o
sen
kadar oyalansın?
şeyi de söyledin, onu tekrar vurgu yapmak istiyorum. Mektup ve kalem de evden, dışarıdan
Evet.
gelmemiş. Yani Bodrum katında bir yerden kalem kağıt alıyorsun ve uzun fidye notuna mı başlıyorsun? Sen neyine güveniyorsun ki yani?
Çok çok ya fidye notu bayağı şey epic fail bir şey yani çok çok saçma. Haziran 2006'da Patsy Ramsey yumurtalık kanserinden 49 yaşında hayatını kaybediyor. Aynı yıl Ağustos ayında bir adam çıkıyor diyor ki John Wayne'i ben öldürdüm. John Mark Carr adında bir adam, bir öğretmen. Kendisi pedofili suçlusu. John Wayne'i uyuşturucu verip cinsel tacizde bulunduktan sonra kazayla öldürdüğünü itiraf ediyor ve tutuklanıyor. Fakat John Wayne'in vücudunda uyuşturucu bulunmuyor yapılan otopside vesaire. Polisin o sırada bu adamın John Mark Carr'ın Boulder'da olduğunu doğrulayamadığı ve DNA'sının bulunan örneklerden oluşturulan profille eşleşmediği de ortaya çıktıktan sonra Carr şüpheli olmaktan çıkarılıyor. Ya yani ortaya çıkıp işte böyle bir şey atıyor. Çünkü bayağı John Wayne'i de saplantı haline getirmiş bu adam gördüğüm kadarıyla. Onu pek bir seviyormuş ve işte yani pislik bir adam yani pedofil suçlusu sonuçta hani üstüne konuşmaya bile değmeyecek bir insan. Temmuz 2008'de bölge savcısı Mary Lacey davada bulunan DNA'nın bir erkeğe ait genetik profile sahip olduğunu ve Ramsey ailesinden kimseye ait olmadığını belirten bir açıklama yapıyor. Bu DNA John Brennan'ın iç çamaşırından alınan örneklerden elde edilmişti. Bunun üzerine hatta bölge savcılık makamı bir özür yayınlıyorlar şey aileye karşı işte yani bu çok fazla olay oluyor çünkü. Bir tarafta bunun cinsel saldırı ihtimalini arttırdığını söylerken diğer tarafta diyor ki dışarıdan satın aldığımız herhangi bir ürünün üstünde bile bu türden kalıntılar bulunabileceğini iddia ediyor. Çünkü yani şimdi burada hani DNA örneği vardı dediğimizde bu iç çamaşırından alınan örnek inanılmaz büyük bir örnek değil. Çok küçücük ve karmaşık bir miktarda DNA kanıtı. O yüzden de yani şey tam olarak netleşmiyor. Yani evet bir ufak şey var bölgede ama iç çamaşırının üzerinde de DNA kalıntısı var. Fakat hakikaten şey de yapıyorlar. O belgeselde dışarıdan bayağı sıfır alınmış bir paketli bir işte iç çamaşırı alıyorlar. Onun üzerine bir DNA analizi yapıyorlar ve hakikaten bir şey profil çıkıyor ortaya yani. Çünkü işte ne bileyim onu fabrikada yapan kişi ya da işte ona dokunan son kişinin şeyi. Öyle çok net bir DNA kanıtı yok ortada yani. John Wayne dava dosyasının şu anda yaklaşık 2500 kanıt ve yaklaşık 40 bin rapordan oluştuğu ve soruşturmayı belgeleyen 1 milyondan fazla sayfa bulunduğu söyleniyor. Kasım 2022'de soruşturma yeniden canlandırılıyor. Boulder polisi ve bölge savcısı devam eden cinayet soruşturması hakkında bir açıklama yayınlıyor. Ve 2023'te Colorado faili meçhul dava inceleme ekibine danışılacağını duyuruyor. John Bennett'in öldürülmesinden bu yana dedektifler 21 binden fazla ihbar, mektup ve e-postadan kaynaklanan ipucunu araştırıyor. Binden fazla kişiyle görüştüler ve bu görüşmeleri yapmak üzere 19 eyalete seyahat ettiklerini söylüyorlar. Burke Ramsey'e ne oldu peki bu şeyin sonunda? O artık bir yetişkin, biraz tuhaf biri, bir TV şovuna katılmış. Kendisine o günle ilgili sorulan sorulara böyle saçma bir gülümsemeyle cevap veriyor. Bilmiyorum, beni biraz ürpertti yani o garip gülümsemesi. Ama belki de ön yargılı düşünüyorumdur. Pek insan içine çıkan biri değil. Saklılarda, gizli kuytularda yaşıyor yani. Yazılım mühendisiymiş ve evden çalışıyormuş. John Ramsey ne yaptı? John Ramsey 2011'de tekrar evlendi. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. John'un öyle bir yapısı var. Yani şey olayı bu. Birçok şey var, belgesel var John Benet Ramsey dosyası hakkında. Çok tabii ki yani şey dikkat çekici bir konusu var. Birçok belgesel var. Şu anda izleyebileceğiniz YouTube üzerinden mesela iki bölümlük bir Who Killed John Ramsey mi? Öyle bir ismi vardı. O belgesel var. Bilmiyorum altyazısı var mı? İngilizce altyazısı var diye biliyorum. Sonra şey Netflix'te Casting John Benet diye bir şey belgesel var yine. O biraz daha değişik böyle yani o John Benet hikayesinde rol alacak karakterler üzerinden hikayeyi anlatıyor. Blue TV'de tamamen Türkçe 3 bölüm var. Onu da izleyebilirsiniz. O da birazcık daha bunlardan eski ama hani olayı daha detaylı anlatıyor. İşte kendi yazdıkları kitaplar var. Ailenin Her böyle olay olunca da hemen kitap yazılıyor. Ben bunu anlamıyorum. Yani tek derdin ona kitapta yazmak mı? Ne oluyor yani?
Kendini aklamak için de yazıyor olabilir.
Ne bileyim, ilginç, bilmiyorum. Ben oturup mesela o olayları şey yapamam tekrar.
Yaşayamam yani.
Yaşayamam yani onları tekrar tekrar. Korkunç bir şey yani. Bir sürü şey yani, çok çok karmaşık bir şey. Ne diyorsun ki, bilmiyorum yani. Ben tamamen aslında benim şeyimde, sana söz verecektim, tekrar şey aldım. Ben Burke'e çok kitleniyorum bu olayda. Yani Burke'le arasında çok bir kardeş kavga. Ya yani çünkü şey de, o ilk sosyal güvenlik memuruyla yaptığı ilk görüşmede çocuk şey değil ya, çocuk çok acayip. Hani ya, kardeşin öldürülmüş, evde bulunmuş. Hiç umurunda değil ya çocuğun, öyle kendi kendine takılıyor. Ya biraz olsun bir evdeki endişeden, kaygıdan etkilenirsin, bir sorun var dersin yani.
Bence
Bilmiyorum.
bir olayı ikiye ayıralım. Evdekiler ve ev dışındaki tipler diye. Bu arada bahsetmedik çünkü bence çok manasız. Bu olayın bahsettiği kişi dışında bir sürü kişi suçlanmış. Yani bir tane şey kasabanın Noel babası varmış. İşte 2 gün
Ha,
önce
evet.
eve mi gelmiş falan böyle bir şeyler. Ortada kanıt falan yok ama. Yani o sayfalarca rapor neden derseniz böyle insanlar da var. İşte bir tane komşuları varmış, onun işte John Bennett'in fotoğrafı onun yanında çıkmış falan. Ne bileyim kız belki işte tırnak içinde söylüyorum güzellik kraliçesi ya annesi belki onun bir sürü fotoğrafını bastırmıştır ve imzalı olarak etrafa dağıtıyorlar. Bunun çok saçma olduğunu biliyorum ama böyle bir şey de olabilir. Yani böyle birkaç tip daha var sonra aman bundan bahsetmediniz falan demeyin. Yani önemli olduğunu düşünmedik. Benim ev dışında şüphelendiğim bir aile daha var. Tamamen kendi fikrim. Bu isimleriyle dalga geçtiğim işte Flat White dediğim tipler var ya hani bir önceki Noel'de beraberlerdi. Sonra işte ilk gün direkt onlar arandı falan. Bence çok korkunç ve iğrenç bir şey söyleyeceğim. Bence bu aile baba özellikle kızı bir şekilde pazarlıyordu. İşte ne bileyim kızın o makyajlı halleri bilmem ne falan baya gövde gösterisi gibiydi. Yani preview gibi bir şey işte elimdeki
Evet.
bu gibi. Ya bu söylediklerimin ne kadar korkunç olduğunun farkındayım. O yüzden çok zorlanıyorum bunu söylerken. Ve bu şekilde etrafa belki de pazarlıyorlardı. Belki bu işte çocuğu taciz mi ediyorlar artık bilmiyorum ama neyse belki de kendi bodrumlarında gerçekleşiyordu. Ya da o yılbaşı Noel kutlamaya gittikleri evde belki bir şey oldu. Gerçi on, yani akşam 11 ile sabah 5 arası bir şey olduğu düşünülüyor ama yani o kadar delil karartılmış ki öyle de bir şey olabilir. Yani ben ev dışı suçlulardan bir tek bu aile bende bir soru işareti. Sen ne düşünüyorsun? Ev
Değil mi?
dışı
Yani
şüphelendiğinde var mı?
onların çağrılmış olması bence de çok tuhaf. Yani hemen onlara çağrılıyor ve sanki orada bir, ya polis gelene kadar bir kulis yapılıyormuş gibi bir izlenim doğuruyor bende de. Ya işte ben ev dışında başka şeyi, o Noel Baba şeyine bir şey daha ekleyeceğim. O belgesellerden birinde Noel Babalar da konuşuyor böyle. Bayağı Noel Baba kılığıyla falan. Bayağı bir dernek falan var herhalde abi. Böyle hepsi tip, böyle şey, Noel Baba tiplemeleri takılıyor. Şey diye anlatıyor hatta adam. Biz beyaz eldiven takarız diyor Noel Babalar olarak. Bu bizim için zorunludur. Çünkü fotoğraflarda çocukların, işte elimizi çocukların neresine koyduğumuz daha rahat gözüksün diye. Yani bu gerçekten gerekli bir şey ve hani o detayı da vermişti orada. Ben hani o, hiç öyle düşünmemiştim beyaz eldiven hikayesini. O da hani bir yeni bir bilgi olarak kalsın. Ya ev dışından başka hakikaten şey yok ama tüm o, ha bir de şey, dediğini destekleyecek bir şey söyleyeceğim. Polis arama yapmaya başladığında John, o Flat White dediğin adamla birlikte bodruma iniyor hemen. Yani ikisi birlikte direkt bodruma iniyorlar. Ya niye? Bir de polis, sen nasıl bu insanları, anneyi babayı farklı yerlere alıp nasıl sorgulamazsın? Ya nasıl bu kadar başıboş bırakırsın? Hiç anlayamıyorum yani.
Şey hakkında bir konuşalım mı? Ev içine girelim artık, okey.
Hı.
O zaman tamam, babadan başlıyorum abi. Direkt bu mektubu kim yazdı? Mektupta olacaktı zaten söyledi ama ilk bakıldığında evdeki kimseye ait değilmiş olarak gözüküyormuş bu yazı ama bu podcast'te de defalarca bahsettik. Özellikle o yıllarda şimdi de ben öyle biliyorum. Yanılıyorsam düzeltin. Bir ev yazısının kime ait olduğunu %100 belirlemek bayağı güç diye biliyorum. Yani işte %89 benziyor dediğinde bile tam aynısı olmayabiliyor falan böyle. O yüzden el yazısından bulmak gerçekten zor. Ama sonuçta kalem orada, kağıt orada ve oradaki herkesin DNA'sı da oralarda yani. Bu mektubu kim yazdı? Yani bu mektup kimin fikri olabilir aileden biri yaptıysa?
Mektup fikri ya bilmiyorum ya, ben o 2,5 sayfayı yazalım fikri falan nereden, kimin dahi yani fikri, gerçekten bilmiyorum. Oradan işte filmlerden, ya onun üzerine ne kadar çalıştınız mesela, o şeyleri bulmak için açıp filmleri mi izlediniz? Çünkü hani internetten araştırayım filmlerin olayını bulayım diye bir şey yok. O aklınıza mı düştü ya, nasıl oldu? Bayağı bildiğin aynı cümleleri almışlar çünkü filmlerden. Hiçbir fikrim yok yani, bana hani Patsy yazmış gibi geliyor ama tabii çok yönlendirmeyle de söylüyor da olabilirim yani, çok çünkü şey de yani internet camiası da tamamen ailenin üstüne yüklendiği için böyle hani şu şöyle Patsy'ye, bu böyle Patsy'ye doğru gidiyor. Ya ortada bana kalırsa ya altını ıslatma çok büyük bir işaret abi yani, çocukların verdiği en önemli alarmlardan biri, evde ya da hayatında hoşuna gitmeyen bir şey var kızın. Bu senin dediğin senaryoysa çok kötü, çok çirkin. Ben hani sadece umarım şeydir diye düşünüyorum. Yani işte istemiyor John Ben'e bu işte ne bileyim modellik yapmaya, güzellik kraliçesi bıdı bıdılarını.
Babaya göre de asıl kız istiyormuş. Annesine o diyormuş, hadi anne şu yarışmaya katılalım bilmem ne falan diye. Yani belki annesi işte yönlendirilmiş sevgi diye bir terim var mı bilmiyorum. Ama işte bunları yaparsan senle işte seni daha çok severim gibi yönlendirdiyse belki kız da rıza gösteriyor gibidir.
Tabii
Bilmiyorum.
ki yani öyle ya, ben yani Robin örneğinden mesela direkt şey yapabilirim. Benim hoşlandığım şekilde yaptığı işleri özellikle mesela göze sokmaya çalışıyor. Yani o, bu çok çocuğa göre ve çok doğal bir davranış. Eğer onu o şekilde hakikaten kodladıysa kadın onun kafasına, o da iyi istiyormuş gibi davranmak zorunda yani. Ne yapsın ki, küçücük bir çocuk yani. Ya bilmiyorum, çok kötü ya yani. Ama John'un o konuşmalardaki soğukkanlılığı ve ya işte bir saat ortadan kaybolması, sonra işte uçağı ayarlaması, ya işte uçağı arayıp işte Atlanta'ya mı gidecekti, Michigan'a mı gidecekti, nereye gidecektiyse onu ayarlaması, yani ayarlamaya çalışması, hiçbir fikrim yok, çok garip geliyor bana.
Peki ailenin daha sonra bu evden taşınmasını garip karşılıyor musun? Bana o kısım normal geldi açıkçası. Ne
Ya
yapacağım?
normal artık. Ne yapacaksın orada ya, korkunç.
Bir de mektuba dönmek istiyorum. Mektupta dikkatimi çeken saçma bir detay var. Bir yere bağlanır bağlanmaz bilmiyorum ama Türkçe'ye çevirdiğimizde şöyle bir şey. İşte polise giderseniz %99 oranla kızınız sizin yüzünüzden ölecek. Ama işte talimata uyarsanız işte kızınızı %100 işte kazanacaksınız falan. Bu da çocuksu bir şey değil mi ya bu yani?
Evet, yüzde vermeler falan.
Evet.
Garip işte ya, çok saçma geliyor. Çok detay var şeyde. Hiçbir fidye mektubu ya, bildiğimiz kadarıyla bu kadar böyle gereksiz ayrıntılarla donatılıp sonunda 118 bin dolar istenmez yani. Ha böyle şey, çok konuşur ve hiçbir şey anlatmazsın ya. Böyle tipler vardır hayatta. Tam
Evet,
öyle bir
biliyorum.
fidye notu yani, hiçbir şey yani, hiç aslında ortada doğru düzgün bir veri yok ve bir gerçeklik de yok. Ve sırf o gerçek olmayan gerçekliğin üstünü kapatıp bir gerçeklik sunmaya çalışıyormuş gibi.
Evet. Peki, senin teorinle devam etmek istiyorum. Ben de yakınım bu arada o teoriye. İşte abi bir şey yaptı. Bir şekilde işte çocuğa işte beynine vurdu. Bir yandan da boğdu belki işte. Aynı anda ikisini de yapmış olabilir. Çünkü otopsi raporuna göre ikisi sonucunda da
Evet,
öldü.
evet.
Daha sonra ne oldu? Ailesine söyledi bunu herhalde. Ya da yok ailesi kızı buldu. Belki zaten Bodrum'daydı. Bodrum'da bu işler dönüyordu. Ve kardeşi geldi belki. Orada saçma bir şey sinirlendi ya da bir şekilde oldu. Sonra aile de çocuğunu tabii ki vermeyebilir ama canavar çocuk. Ay bilmiyorum. Sence o kısımda ne oldu?
Ya işte bir tek bu biraz böyle şeye oturuyor. Hani bir çocuğu kaybettik, diğerini kaybetmeyelim mantığıyla yapılmaya çalışılan bir örtbas etme gibi. Ya o şey falan niye yapmışlar işte, şeyin Patsy'nin fırçası, işte boya fırçasının sapıyla bir düzenek hazırlanmış, onunla boğulmuş vesaire. O mesela bir hani süs gibi mi gösterilmiş? Ya da onu kim yaptı eğer evde yaptıysa? Ya da şey gibi olaylar da var. İşte kafatasını kırdı Burke. Can çekişiyordu, hızlıca ölsün diye işte babası kızına boğdu gibi teoriler de var. Hani artık daha fazla acı çekmesi zaten yaşamayacak bu şekilde gibi. Ya bilmiyorum, çok garip şeyler var ortada.
Peki baba tacizci miydi sence?
Ya değil gibi ya. Ben oradan bir şey alamıyorum. Ama ya hiçbir şey de belli olmaz tabii ki.
Tabii. Of,
Çok iç
bütün
şişirici bir
evet.
dosyam.
Bütün genel teorileri konuştuk sanırım, ha? Eksik bir şey
Evet.
kalmıyor.
Yani varsa hep birlikte konuşalım. Detaylarda da en önemlileri söylemeye çalıştık size. Kaçırdığımız bir yer varsa hep birlikte yorumlarda buluşalım.
İçim sıkıldı. Hadi bitirelim artık.
Hadi, hoşça kalın.
Ay.